Ayırım 14, sayfa 91. Ona ne olacak? Bilemiyorum. Bir yandan da sen bana ne olacağını söylesene diye geçirmekteydi aklından. Sonunda artık pes edip gitmeye karar verdiğinde iki eli de hayvan pençesine dönmüştü. Gözleri nasır oyuklarının içindeki iki mavi parlak nokta olmuştu. Burnu ayağa kalkarak Billy'e doğru yürümeye çalıştı. Fakat bacağını şiddetle sehpaya çarptı. Şu anda çarptığının farkında değil. Ama yarın bacağındaki mosmor lekeyi görünce belki hatırlar. Kadın Billy'nin elini yakaladı. Gözleri kocaman sulu havuzlar gibiydi. Dehşetle bir sır verir gibi konuşması Billy'nin ense tüylerini ürpertti. Leş gibi cin kokuyordu nefesi. Şimdi artık tam bir timsaha benziyor. Evet, gerçekten timsaha benziyor Billy. Tam bataklıktan çıkıp da insan elbisesi giymiş gibi. Gerçek bir timsaha dönüşmesinden korkuyordum. Onun için gittiğine memnunum. O gitmeseydi ben çeker giderdim. Evet, çantamı kaptığım gibi kaçardım buradan ve Billy'ye gittikçe daha da çok abanmaya başladı. Buna dayanamayıp aniden ayağa kalkınca dengesini yitiren Leda'yı tutmakta güçlük çekti Billy. Belli ki kendisi de az içmemişti. Eğer kadını son anda tutmasaydı, demin çarptığı üstü mermer kaplı sehpaya (parantez içinde trifles 587 dolar artı nakliye) beyin üstü düşerek kafasını patlatacaktı. O zaman sadece bir çürükle uyanmak yerine sabaha kendisini ölü bulurdu. Gözlerini görünce belki de ölmüş olmaya yeğleyebileceğini düşündü Billy. Leda, benim gitmem gerek artık. Tabii, sadece istihbarat için uğraşmıştın zaten, değil mi, sevgili Billy? Üzgünüm. Olanlar için gerçekten üzgünüm dedi ve farkında olmadan ekledi. Konuşursan Carrie'ye sevgilerimi ilet. Artık konuşmak zor diye dedi uykuda gezer gibi. Ağzından da başladı. Diş etlerini ve dilinize sardı. Ben onunla konuşuyorum ama onun söylediği her şey hırıltı gibi çıkıyor ağzından. Billy holde gerisin geri yürüyor, kadının kültürlü olmaya çabalayan peltek konuşmasından, nefesindeki cin kokusundan ve dehşet dolu sulu gözlerinden bir an evvel kaçmaya çalışıyordu. Gerçekten artık timsaha benziyor. Bir an evvel derisini ıslak tutmak için bir havuza koymalarını istiyorum onu. Gözlerinden yeniden yaşlar akmaya başlamıştı. Billy, kadının elindeki martiniyi üstüne başına döktüğünü fark etti. İyi geceler Leda, diye fısıldadı. Neden Billy, o ihtiyar kadına neden çarptın da bu belaları başımıza sardın? Leda, birkaç hafta sonra gene gel. Hala arkasındaki kapının tokmağını bulmaya çalışan Billy'nin üstüne yürüyordu. Gene gel de 30-40 kilo daha vermiş halini göreyim. Nasıl da güleceğim senin o haline. Billy sabrını taşırmamak için üstün bir güç harcıyordu artık. Sonunda tokmağı bularak çevirdi. Gecenin serin havasını kendisine takdis edilmiş gibi ferahlattı. İyi geceler Leda. Gerçekten üzgünüm. Üzüntün senin olsun diye bağırarak Martini kadehini üstüne fırlattı. Kadeh kapının kenarına çarparak parçalandı. Niye çarptın ona piç? Niçin bütün bunlara sebep oldun? Niçin, niçin? Halleck ancak Park Lane ile Lantern Drive'ın köşesine kadar yürüyebildi ve oradaki otobüs durağının içindeki banka kendisini yıkılır gibi bıraktı. Sıtma nöbeti geçirir gibi titriyor, midesi asitten yanıyor, başı da cinden dönüyordu. Düşündü. Kadına çarpıp öldürdüm. Sürekli zayıflıyor ve bunu durduramıyorum. Carrie Rosington duruşmayı yönetti ve beni kurtardı. Şimdi Mayo Clean'de. Ve karısının anlattığına bakılırsa Maurice Sendak'ın her taraf timsah dolu filminden fırlamış gibi. Başka kim karışmıştı bu işe? Çingene'nin öç almaya karar verdiği başka kim olabilirdi bununla ilgili? Çingeneler kente ilk gelip gösteri yaptıkları sırada onları Kent Parkı'nda kovan iki polis geldi aklına. Biri sadece elçilik yapmış, verilen emre yerine getirmişti. Peki emri kim vermişti? Tabii ki polis şefi Duncan Hapley. Çingeneler parkta gösteri yapma izinleri olmadığı için kovulmuşlardı. Aslında işin bu kadarla bitmediğinin kendileri de anlamışlardı şüphesiz. Eğer çingene halkını atmak istersen daha birçok kanun bulunurdu. Serserilik, halkın huzurunu bozma, kaldırma tükürme, daha aklına ne gelirse. Çingeneler, kentin batı yakasında yaşayan Arnchester isminde huysuz bir çiftçiyle anlaşmışlardı. Zaten her zaman her yerde anlaşabilecekleri huysuz bir çiftçi bulurlardı. Arnchester gibi meretleri bulmak için özel koku alma yetenekleri vardır bunların, diye düşündü, durağın damına düşen bahar yağmurunun ilk damlalarını dinleyerek. Basit bir gelişim. 2000 yıllık bir göçebe hayatının sonucu. Birkaç kişiyle konuşulur, belki Madame Azonka birkaç kişiye bedavadan fal bakar ve şehirde arsası olup da parası bulunmayan, kanunlardan ve toplumdan çok hoşlanmayan, sırf inattan pire için yorgan yakan birinin adını bulurlar. Bu tiplerin adının kokusu hemen alınır ve kendileriyle temas kurularak arsa birkaç günlüğüne kiralanır. Bazen bir kentte birden çok Arnchester tipinde adam olduğundan aralarından birini seçme olanağı bile çıkar. Tıpkı atalarının yüzyıllar önce yaptıkları gibi arabalarını halka şeklinde park ederler, ateş yakmak için izin alırlar. Ondan sonra da geceleri ateşin başında eğlenir, güler, çoğunlukla da bir veya iki şişe içkiyi elden ele dolaştırarak kafa çekerler. Bütün bunlar Hopley'e makul gelebilirdi aslında, diye düşündü. Çünkü genellikle bu yöntem uygulanırdı. Çingenelerden bir şey satın almak veya falına bakmak isteyenler Batı Fairview Caddesi'nden Arnchester'ın çiftliğine giderdi. Orası en azından kentin merkezinde değildi. Çingeneler de hep onun çiftliği gibi göze çirkin görüldüğü için kent dışında kalmış yerler bulurlardı. Oradan da Rentry veya Westport'a geçerler, oradan çekip giderlerdi. Ama bu sefer kazadan sonra ihtiyar çingenenin mahkeme merdivenlerine gelerek Halleck'in suratına dokunup başını bela sarmasından sonra genellikle uygulanan yöntem sarpa sarmaya başlamıştı. Hopley çingenelerin iki gün süre tanıyıp da onlar buna aldırış etmediklerinden onları kovan polis olmuştu. Başta Jim Roberts ateş yakma izinlerini iptal etmişti. Önceki hafta sonunda şiddetli yağmur yağmış olmasına rağmen yangın tehlikesi ileri sürülerek ateş yakma izinleri iptal edilmişti Jim tarafından. Bu arada özür dilenilerek kamp ateşlerinin denetim altına alan kanun maddesinin bütan gazı ocakları, kömür ocakları ve mangallar içinde geçerli olduğu kendilerine bildirilmişti. Ondan sonra Hopley çevresindeki alışveriş yerlerine giderek Arnchester'ın kredili alışlarını araştırmıştı. Genellikle bu tür alışverişlerde kredi miktarı aşılabilirdi. Buna olanak sağlayan dükkanlar nalbant, yemci, çiftçi, kooperatifi ve benzinci olabilirdi. Hopley ayrıca Arnchester'a ipotek yapan bankayı da ziyaret edebilirdi. Görev gereği tabii ki. Gittiği yerlerde bir şeyler yer içer, biraz sohbet ederdi. Ertesi sabah da iş sahipleri telefonlarına sarılarak Lars Arnchester'ın çingenelerin kentte gitmelerinin ne iyi olacağını, herkesin bundan ne kadar memnun kalacağını ima edici sözler söylerlerdi. Hopley bundan sonra olacakları biliyordu. Arnchester çingenelere gidip almış olduğu paranın geri kalanını iade edecek ve itirazları aldırış etmeden onlara çekip gitmelerini söyleyecekti. Parantez içinde Halleck en fazla itirazın lobutlarla gösteri yapan gençten geleceğini adı gibi biliyordu. Ellerinde orayı kiraladıklarına dair kontrat da yoktu nasıl olsa. Arnchester ayıksa onlara kendisi gibi namuslu bir adama rastlamış oldukları için ne denli şanslı olduklarını anlatırdı. Paranın kullanılmayan kısmını iade ederken. Sarhoşsa ki her akşam iki düzine bira içtiği için olanak dahilindeydi. Daha açık sözlü davranarak kentteki diğer güçlerin çingenelerin gitmelerini istediklerini bildirirdi. Arnchester gibi pisliklerin karşı koyamayacakları bir baskı mekanizması çalışmaya başlamıştı. Hele kendisinin üstüne atılmak için kentin yarısı susta beklerken. Çingeneler de kesin ve kati bilgiler elde etmek için çok çalışacak değillerdi ya. Parantez içinde belki o genç dışında. Billy ayağa kalkarak yağmurun altında evine doğru yürümeye başladı. Yatak odasının ışığından Heidi'nin kendisini beklemekte olduğunu anladı. Polis memurundan öç alınmasına gerek yoktu. Arnchester'dan da, o da hayatında $500 nakite sahip olma şansını elde etmişken. yapması gerektiği için onlara yollarına devam etmelerini söylemişti. Duncan Hubley, işte bu belki. Kuvvetli bir belki hem de. Bir anlamda Hubley de Fairview'un iyi yağlanmış statükosunu korumakla görevlendirilmiş, eğitilmiş bir köpek gibiydi. Ama ihtiyar çingene bu sosyal farkı düşünebilecek miydi? Yoksa mahkemeden sonra onları başarıyla kovan bu polisi cezalandıracak mıydı? Bulundukları yerden kovulmaya alışmışlardı. Hopley'in hatası kadının öldüğü kazayı soruşturmak. Ah, bu konu başka değil mi? Soruşturma hatası mı, kahretsin. Billy, güldürme beni. Soruşturma hatası ancak ihmal suçu diye adlandırılabilir. Hopley'in yapmış olduğu kabahatin üstünden gelince elinden geldiğince örtmekti. Alkol testi yapmaktan kaçınmasıyla başladı bu. Bunun genel prensibini çiğnenmesi olduğunu sen de Rosington'da pekala biliyordunuz. Rüzgar ve yağmur şiddetlenmişti. Yerdeki gölcükler etrafa yayılmaktaydılar. Sular garip şekilde parlatılmış gibi görünüyordu. Lantern Drive'ı aydınlatan sokak lambalarının altında. Başının üstünde dallar çatırdamaya başlamıştı. Zorlukla ilerisini görebiliyordu bile. Gidip Duncan Hapley'i görmeliyim. Bir şey parladı. Belki de bir fikir kıvılcımı. Leda Rosington'dan şaşkınlık ve dehşet içindeki suratını düşündü. Artık konuşmak zor. Ağzından da başladı. Her söylediği hırıltı gibi çıkıyor. Demesini anımsadı. Bu gece olmazdı. Yeteri kadar kötü şeyler başlamıştı bu gece için. Neredeydin Billy? Yatağın içinde okuma lambasından süzülen ışıktan bir gölge atmaktaydı karısı. Kitabını yanına bırakarak Billy'e baktığında Billy'nin gözlerinin etrafındaki halkaları gördü. Halkalar en azından bu gece için karısına acımasına yol açmamıştı. Bir an şöyle cevaplamaya kalkıştı bu soruyu. Kerry Rosington'u görmeye gittim ama onu bulamayınca karısına oturup yeşil canavarın içki aleminde benzer türden bir alem yaptım. Ve Heidi'ciğim, bana neler anlattığını asla tahmin edemezsin. Bir yılbaşı gecesi senin göğüslerini mıncıklayan Kelly Rosington'un timsaha dönüşüyormuş. Ölürse hakimin sonu efsanesini bastırıp milyonlar kırar Leda. Hiçbir yerde, sadece dolaştım, düşündüm diye cevap verdi. Eve gelirken ardıç çalılarına düşmüşsün gibi kokuyorsun. Öyle sayılır. Endinin barına düştüm sadece. Kaç tane içtin? Birkaç kadeh. Beşten azı böyle kokmaz. Haydi, beni sorguya mı çekiyorsun? Hayır, ama bu denli endişeli olmanı istemiyorum. Bu doktorlar neyin olduğunu anlayacaklar nasılsa. Metabolizma testlerinden sonra. Halek gülümsedi. Yüzüne cidden korkmuş bir anlam vererek kocasına baktı. Kanser çıkmadığı için her gün Tanrı'ya şükrediyorum. Neredeyse olayın dışında kalmasının, ürkünçlüğü derece derece izleyebilmesinin ne denli güzel olduğunu ağzından kaçıracaktı. Söylememiş olmasına karşın karısı yüzündeki ifadeden fark etmişti galiba. Çünkü yüz hatları gerildi bu lafı duyunca. Özür dilerim dedi. Galiba artık pot kırmadan konuşmak zor. Anlıyorsun bebeğim diye aklından geçirdi. Nefretin sımsıcak ve buruşuk şekilde içinden yükseldiğini fark etti. O kadar cinişlikten sonra duyduğu bu his hem kafasını hem de midesini etkiledi. Ama duyguları yerine utanca bırakınca sakinleşti. Kerry'nin cildi Tanrı'nın bilebileceği bir şekilde sirklere yakışacak bir tarza değişmekteydi. Duncan Hapley belki iyi, belki çok kötüydü. Kahretsin, kilo vermek aslında o denli korkunç da değildi. Yoksa? Önce kendi tarafındaki okuma lambasını söndürerek soyundu ve Heidi'yi kolları arasına aldı. Karısı ilk başta kendisine yüz vermedi. Ama ilişkilerinin kötüye gitmeye başladığını düşündüğü sırada yumuşadı. Karısının bastırmaya çalıştığı hıçkırıklarını duyunca hikaye kitaplarında yazan keder içinde asaletin bulunması dertlerini de kişinin karakterini güçlendirdiği hakkındaki felsefeyi düşündü umutsuzluk içinde. Kendisi bu felsefeye katkıda bulunmak için hiçbir çaba göstermiyordu. Özür dilerim Heidi diye fısıldadı. Elimden bir şey gelse keşke yapabilsem bile. Yapabilirsin diyerek göğsünü okşadı. Seviştiler. Karısına iyilik yaptığını, onu tatmin ettiğini düşünmesine rağmen kendisi de rahatladı. Leda'nın görüntüsü kafasında olduğu halde sakin bir uykuya daldı az sonra. Ayırım sonu sayfa 97. Bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Trifles. T-R-I-F-L-E-S. S. Maurice. M. A. U. R. I. C. E. Arnchester. A. R. N. C. A. S. T. E. R. Azonka. A. Z. O. N. K. E. A.